שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 63.
מרבדר, רבשן גזדן דנוח יג'ס, קנדיץ' ביר ארטמיה וקנה ביר דו סטן על ביש.
שאלות נבחרות, תשאלנה במהלך.
שורנן זה קפטי בידן, סורה בירסנס, דס אסנס נסת שמיס שורלר, בורדה שורלג'ך. רבשן גזדן דן, קנדיץ' ביר ארטמיה וקנה ביר דו סטן על.
מה להגיד?
Ne söyleyebilirim? İlk safa, manevi çalışmadaki ilk safa, gerçekte onluyu bilmek, onluya yakınlaşmaktır. Ve buradaki yüce olan durum ise, bizlerin her birimizin birbirini onlu içerisinde tutmaktır. Yani herkesin herkes ile yani gruba değer vermesi, yaratana değer vermesi, yola değer vermesi ve bu eşsiz kaderimizin çok özel bir hediye olduğunu bilmeye gelmeliyiz. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Bu böylesi bir durum içinde miyiz, değil miyiz? Özellikle de düşüşler zamanında bizlere öyle çok safalar veriliyor, öyle duygular, hissiyatlar veriliyor ki gerçekten kendimizi böylesi bir koşulda artık hissetmiyoruz. Ve özellikle böylesi safalar verildiği zaman hafet, kaset, yani merhamet koşunun içerisinde kalmayı hatırlamaya çalışacağız. Yani hiçbir şeyim yok, hiçbir şeye ihtiyacım da yok. Yani bu durum kişi böyle bir durumda kalabilir. Yani hiçbir şeye ihtiyacım yok. Böyle bir durumu hayal edebiliyor musunuz? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ha? Basitçe. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hı? Kendim için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani ölebilirim de. Yani neyim varsa mutluyum, ne koşuldaysam iyiyim, bu kadar. Ha? Mesela adamın bir sandalyesi var, bununla mutlu. Bir oğlu var, bununla mutlu. Ve buradan haset denen bir koşula gelecek. Ve yani büyük kablara gelmesi için bütün bunlardan hepsinden geçiyor. Ve bu küçük ifşa etmiş olduğumuz kablardan yapabildiğimiz kadar ve maneviyat, yani sanki hiçbir şeye sahip değilim. Bütün bunlar kaybolur. Ve tabii ki bunlar da iyi. Çünkü özellikle ben bütün bunların yaratanın bana bir fırsat olarak verdiğini görmeye çalışırsam eğer, bir şey istiyor muyum, bir şeye ihtiyacım var mı, hasadın koşulunda mıyım, katnut koşulunda mıyım, yani hasadın veya katnut içerisinde olsam dahi bu küçüklük, yani bir şeylerden şikayet mi ediyorum, bir şeylere hak ettim de ama bana verilmedi. Bunun şikayetinde mi? Ne bu karanlık? Yani bütün her yeri üst ışık aslında doldurur. Ve hep hasadin koşulunda. Sadece kişinin bu hasadin ışığını hissetmeye ihtiyacı var. Bu sebeple bizim manevi çalışmamız bizler için hafes hasedi edinmek ile başlar. Yani bu henüz daha tam bütün bir inanç değil ama Hohmanın koşulunu en azından bu kafes kasetlerine merhamet koşulunda hissetmekle başlarız. Ve daha sonra ışık tekrar uzaklaşır, tekrar bu defa almak koşulunun içerisine düşer, tekrar karanlığın içerisine girer. Öyleyse bizlerin hiçbir şeye ihtiyacı olmadı. Sadece yolda kalmaya ve aramızdaki bu divekutu tutmaya, yani geceleri çalışmaktanın bu durumun içerisine gelmeye ihtiyacımız var. Ve bunlar vasıtası ile doğru yönü seçeriz.
Dost.
Kendini bir hoca yap, kendini bir dost satın al. Tora'da söylendiği gibi, yani burada bizler gerçekten bunu kontrol edeceğiz. Ve biz de eğer doğru bir şekilde, bütün bu safhanın içerisinde doğru bir şekilde çalışmamız ile Yaratan bizi bu süreçten içerisinden geçirir. Evet, Nesi. Evet, bak mesela Nesi özellikle herkes için dağıtım yapıyor. Bana da bu kadar bütün İsrail'de yapmış olduğu dağıtımı ve metinleri, gazeteleri getirdi. Nesi herkes için çalışıyor. Evet, Nesi, teşekkür ederim. İlk önce şunu sormak istiyorum ki, buradaki durum, yani örtü, yani bütün aslında ben yani hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şeye sahip değilim koşulunda bir şeyleri örtmek, yani çıplam ama hayattan mutluyum. Çünkü Yaratan'la birlikteyim. Kendim için bir şey istemiyorum. İşte bu tamamen kafes kaset, merhamet durumu. Öyleyse ihsan etmek ne demek? Yaratan'a ihsan etmek, onunla yapışmaya çalışmak. Yani orada Yaratan'ın kendi üzerindeki etkisini hissetmekle başlar. Yani nasıl söyleyeyim? Bütün. Yani bütün hissetmesi, Yaratan'a ihsan ediyor. Ne demek anne, pardon bebek anneye, bebek anneye memnuniyet vermesi. Bebeğin anneye memnuniyet vermesi diye bir şey söz konusu mu? Yok, ama anne ondan az alıyor. İşte bu katnut. Küçüklük. Gece safhası ne demektir? Nedir gece? Gece. Gece demek, yani yukarıdan hiçbir yansıma, hiçbir yön, hiçbir çekim hissetmiyorum. Bilakis zıttı. Gecede birçok koşullar var, içinden geçmemiz gereken. Bu yüzden itiliş hissediyorum, karanlık, çaresizlik, aynı zamanda benim buradaki bu kaplarımda, bu yönümde, yani aslında çok aktif çalışmam gereken ve özellikle bu karanlığın kişinin davranışlarından sonra gelir. Şimdi diyelim ki Layla, yani bu gece safhası gelmesi, yani ıslah, pardon, merhamet ışığı, kafes kaset koşulunun içerisine mi gelmem gerekiyor? Bak, ilk önce grubun içerisine yer almalıyım. Grup benim annem haline gelecek ve bunun vasıtasıyla ben Yaratan'a yapışabilirim. Ben kendi alma arzumu, egomu saklıyorum. Onu örtünmek istiyorum. Yani ego arınmıyor. Yani alma arzusu bu, ego kalıyor. Bunu öyle bir şekilde örtüyorum ki yani yaratanın yüceliği, yani grupta almış olduğum yaratanın yüceliği ve kendimi ancak onlara eğerek bunu alabiliyorum. Ve nihayetinde öyle bir safhaya ulaşıyorum ki hiçbir şey için, kendim için hiçbir şeyden talebim yok artık. Kafes kasetlerine merhamet koşulu içerisinde ve hatta bu koşulun içinde karanlıklar olsa bile yaratan benimle bu pratikleri gerçekleştiriyor. Ve aslında sanki ben çok büyük bir ışığın içerisindeymişim gibi hareket ediyorum. Bu durum sanki geceden önce bir hazırlığın olacak ki geceyi geçirebilirim. Evet, kendimize hazırlık yapıyoruz. Öyleyse buradaki hazırlık grubun içerisindeki hazırlıktan ki yoksa bu gecenin önemi kaybolur. Yok, geceden önce sen hazırlığı yapacaksın. Yani gece ilk yeni derecedir. Yani yeni derecenin ilk safhası. Daha sonra gündüz gelir. Ve burada ilk koşul kafes kaset, katnut ve bundan sonra gadlut denilen koşul. Ve gece çalışırsan bu defa galgalta eynayim ve Ahab koşullarında gün içerisinde bunu bitirirsin. Bunu bitirdiğinde buna bir gün denir. Öyleyse burada sürekli önemi mi arttırıyoruz? Burada kişiye özellikle bu verilir. Çünkü bu yeni derece. Yani kişi ilerledikçe daha büyük alma arzusu, ek alma arzusu alır. Çünkü buradaki bu kırıklıktan ötürü alma arzusunun daha derin katmanlarını, kırık derin katmanlarını alır. Öyleyse benim hiçbir önem, hiçbir arzum olmadığında ne yapacağım? Ne yapacağım? Kendini güçlendirmen gerekir. Şüphesiz ki olmayan daha önce sahip olmadı. Öyleyse nasıl bunlar acaba? Gruptan yaratana, yaratandan gruba. Bu yüzden bizim bütün işimiz geceleri. Geceleri kalkıyoruz. Yaratanın çalışmasına geliyoruz. En karanlık zamanda. Ve derecenin içerisine gece giriyoruz. Bu çok zor bir çalışma ama çalışmanın esas kısmı da bu. Yani tapınakta ve burada çalışmanın gece olduğu, gündüz ise ek bir durum. Yani biz burada ne yapıyoruz? Katnutu. Katnutu değil, katnutu. Bu ek durumu değil, katnutu istiyoruz. Derecenin esas yansıması. Buradaki katnut kalıcı olacak ve gadlut ekleme. Biz esas durumu özlem duymalıyız. Şimdi bizim buradaki sabit koşullar demek yani içinden geçmiş olduğum bütün bu koşullarda kişi yükselir, düşer ve kişi bütün bu durumların içinden hasadim denen durumlardan geçer ve kişi ta ki kendini eğene kadar. Neden ben şimdi bunları anlatıyorum? Çünkü bizler özellikle bu safhalardan geçiyoruz ki bütün bu safhalarda bütün bunların hepsini Yaratan'la ilişkilendireceğiz. Yani Yaratan bizleri hasadim, mutluluk denen bir koşulun fırsatına getiriyor. Yani ne olmuş, ne bitmiş bu önemli değil. Burada diğer bir konu söz konusu. Büyük arzular var. Yani küçük arzular gibi değil. Ve bu arzuların kendisi yani bu şekilde kişi bundan içerisinden geçecek. Daha sonra kişi hayvan denen bir duruma geliyor. Bir hayvan gibi. yani yaratana özlem duyarken daha sonra bir uykuya düşüyor. Aslında bütün bunların hayat bana hiçbir şeye, hiçbir arzuya gelmemek denen durumda bile bir fırsat veriyor. Yani bana gösterdikleri bütün bu koşu, bu safayı al ve hasadim denen durumun içerisinde sadece bu noktanın içinde olmak. Yani yaratan benimle bu koşul içerisinde bu kıvılcım ile başlatmak istiyor. Yani bağ yönelik. Ve bu kıvılcım ile kalırsam herhangi bir değişim yapamam. Yani o bu koşulun içerisinde kalmamı istemiyor. Ben illaki bu noktayı diğerleriyle bağ kurmak için kullanmalıyım. Veriliş sebebi bu. Yani ne demek istiyorum burada? Ne demek istiyorum burada? Bizim manevi çalışmamız hasadim, merhamet üzerine olacak. Gerçekten bize daha fazla bu safhaların gelmesi, bunların içerisindeki analizlere girmeye çalışıyoruz. Bu noktanın içerisinde kalmaya hazırım ama eğer ki bu durumu bilir ve diğerleri bana bağlıysa ben de hiçbir değişim olmadan bunda nasıl kalacağım? Dostların kablarının içerisindeki değişim seni etkiler. Ve sen de bu yüzden sadece onları düşüneceksin. Yani ben kendi ahabımı değil, onları aktif hale geçirmeye çalışıyorum. Ve işte buna ihsan etmek için çalışıyorum denir. Evet. Merhaba. Yani Hafet Hesed, merhamet ışığı içerisinde mutlu olan işareti ne? Şimdi ne maneviyattasın, ne dünyevi koşuldasın, nerede olduğun da belli değil. Sadece bir nokta Tayla bağlanmak istiyorsun, dostlar ve yaratan ve bütün bu koşulların hepsi bu, başka bir şeye ihtiyacın yok. Hafet Hesed'de olduğunda ne düşünebilirim? Diğerlerine nasıl yardım edeceğimi düşünebilirsin. Yani diğerlerine ıslahı nasıl aktarıp haz alabilirsin? Hafes hasette olmam için perde ihtiyacım var. Tabii şüphesiz ki. Çünkü egonun üzerinde bir durum. Almarsın üzerinde bir durum. Öyleyse ben şimdi nasıl merhamet ışığı hafes hasette olabilirim? Perdem yoksa. Perdeyi talep edeceksin. Çaba sarf edeceksin. Grupla bağ kuracaksın ki onları uyandırmak için bağ kuracaksın. Ne çeşit bir perde kullanacağım? Önemli değil bak bu. Nasıl bunu davet ettiğin önemli. Eğer ki gruba gelirsen belli bir desteğin varsa bunu almaya başlarsın, bu perdeyi. Akıllı bir ilerleyiş içerisinde olmayı isteyebilirsin. Öyleyse Hafes Hesed hissiyatı her şey. Sorun şu ki, Hafes Hesed sadece mantık ötesi inanç mı? Yani buradaki Hafes Hesed mantık ötesi inanç, evet. Yani senin algının, alma algısının üzerinde olduğun bir durum. Merhamet niteliği, hafes hazet. Bizler nasıl çaresizlik, büyük umutsuzluk içerisinde, mutluluk içerisinde olacağız? Nasıl çaresizlik içinde, mutlulukta ortakta olacağız. Hı? O mu soru? Umutsuz ve çaresiz. Yani çaresizliğim, yani hiçbir gücü keşfedemediğimden, yani hiçbir şeyi keşfedemediğimden ötürü çaresizim. Çaresizim çünkü ben kendi başıma amaca ulaşamıyorum. Çaresizim çünkü yani hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyle başlayamıyorum, önümde bir şey yok ve bana anlatılanlardan hiçbir şeye sahip değilim, böylesi bir yerdeyim. Ama mutluyum ki ondan başkası yok ve ben onun kontrolü altındayım. Ve şüphesiz ki o beni kontrol ediyor, beni yönlendiriyor, benim rehberliğimde ve ben eğer ki gruba bir yönüm varsa mutluyum. İşte en güvenli nokta bu. Yani yapışmanın en güvenli noktası bu.
Ma leotse מתי לא מגיש זה?
מה לעשות שאני לא מרגיש את זה? או מתי שאני לא מרגיש את זה, מה אני עושה?
מי שהצטמיוסם נהפג'ם. מי שהצטמיוסם נהפג'ם. יעני ביליורם אורדה, böyle bir formu hissettim. Ancak şimdi hissedemiyorum ve bir halihazırda bir çaresizliğim var bundan ötürü. Buradaki gerçek, çaresizlikteki gerçek, yani sen bu bir gururun işaretidir. Eğer bu koşulun üzerine yükselemiyorsan, yani içinde hissettiğin, yani ne? Yani daha fazla hak ediyorsun. Yani ego alma arzusu talep ediyor. Ben daha fazla hak ediyorum. Bir şeyleri hak ediyorum diye bağırıp çağırıyor. Ve sadece sen değil, herkes böyle koşulda. Ancak özellikle böylesi bir gururun yükseltisi içerisinde, yani ben bir şeyler hak ediyorum ancak bu hak ettiğimi alamıyorum, bu defa yaratanla bu şikayet ediyorum, grup, hoca, bütün dünya ve özellikle bu güç ve ben kısıtlama perde ve yansıyan ışığa çevirmeliyim. Ve ancak bunu çevirmek, yani mutluluğum yok ise tek sebebi egodur. Yani kendini grubun önünde eğ. Ve yapabildiğin kadar bu iş pratikte çalıştı mı, çalışmadı mı, yani bunu yapabildiğin kadar. Çünkü sen sürekli egonun hep çok keskin saldırısı altındasın. Kişi yapmaya çalışıyor, yapamıyor. Bu yıllar alır, günler alır. Ve içsel bir yangının içerisinde olmaya çalışmak yıllarca. Ve daha sonra aşama aşama kişi yoldan da ayrılmıyorsa 10 sene sonra ve bir damla daha ıslah eden ışık birikir ve büyük bir hesap olur ve kişi anlamaya başlar ki şimdi bütün sahip olduğu her şey bu manevi çalışmanın içerisindeki bütün bu güçlükler, zorluklar hepsi kişiyi merhamet seviyesine getirmek içinmiş. Ve merhamet safhasının işareti, ben ne koşuldan geçtiysem mutluyum. İlk önce kafes kaset, merhamet seviyesi.
איך משיגים חסדים?
Kişi hasadimi nasıl edinir? Kendini eğerek, gruba kendini eğerek. Kendini gruba yönelik nasıl eğeceksin? İlk önce hadi diyelim fiziksel başlıyoruz. Geliyorsun etkinliklere, toplantılara, dağıtım aktivitelerine ve bütün bunlar aslında kişiye çok yardımcı olur. Her şey, yapacağın her şey etkinliklerde. Grup için yapacağın her şey, grubu yükseltmek, eğitim merkezinde çalışmalar ve bütün bu safhalar, bütün bu bunu bir iş olarak sürekli eklemek. Yani ben bu organizatörlerle hemfikirim bu ki bu şart. Yani gece gündüz işte şimdi biz de kongre ile ilgili çalışıyoruz. Bu herkes için şart koşullar. Şimdi büyük bir kap ile bağlantımız olacak illaki ilerlerimiz için. Öyleyse hasadim kişiye kendini eğmekle birlikte ne verir? Hasadimi alabildiği kadar kokmayı almaya çalışır. Buradan yaratan ifşasına gelir. Evet ama hasadim ne yapar? Kişi hasadim ile ne yapmalıdır? Hasadim ihsan etme niyeti. Bizler Galgalta Ennaim'deki Katnut'ta ve burada bu koşul, bu niyetin içerisine girebildiğimiz kadar Katnut'ta ihsan etmeye gelmeye çalışacağız. Hasadim tek başına ne? Hohma boş ve daha sonra hasadimden hohmayı hissetmeye başlar. Ve görüyorum ki buradaki aksiyonların sebebi yani bir hazdan ziyade değil, sadece yapmak için mi? Yani bütün bunların hepsi kişinin tam bütün bir hasadime ulaşmaya çalışması. Yani kişi burada hohma ışığından geçecek çünkü bütün diye ihtiyaçlarından geçecek ancak bütün bunlara ihtiyaç yok. Yani bu gadlut denen koşulla ilişkilenmeye geliyor ve kişi daha sonra ilerliyor. Ancak buradaki bu yönün içerisinde baktığımızda yani sanki bakıyoruz bir haz da yok. Yani sürekli bu ıslah denen koşulu tutmaya çalışma. Yani mutlu değil kişi çünkü bu yapışmaya gelemiyor. Yaratan hasadim. O herkese hohma ihsan eder ama kendisi hasadim. Bütünlüğüyle veren. Öyleyse kişi buradaki bu fiziksel aksiyonlarla da kendisini eğecek durumları bulduğuyla birlikte hasadim mi getirir? Şunu düşünmüyorum ki kişinin kendisini eğmesi yani hatta var oluşunda yani böylesi aksiyon yok. Yani nasıl olur da hem eğecek hem var olacak. Yani burada kişinin diyelim ki dağıtının içerisinde yer alması fiziksel olarak tamam. Evet, evet bu gibi şeyler gibi. Etkinliklerin bir parçası olmak. Rahamim nerede?
Şilayhat.
Tek soru bak, Rahamim, tek soru. Sevgili dostlar, bu kesin ki buradan bu ışığa geleceğiz. Yaklaşımımız ne olacak ışığa? İlk önce hasadim, hafes, kaset, merhamet seviyesini edineceğiz. Nefes, ruha. Ve tamam, şimdi bu noktadan sonra hohma, hasadim içindeki hohma ışığını keşfedeceğiz. Yani diğerlerine yaymak için bu işi alıyoruz. Yani bizler burada şunu anlayacağız ki bizler bütün bu koşulları etkin hale getirmek, diğerlerine ihsan edebilmek ve burada hasadim ışığını aktarmak. Çünkü ihsan etmeyi istiyoruz. İhsan etme kablarını ıslah etmek istiyoruz. Bütün bu koşullara gelmemiz için almak denen kablar etkin oluyor. Ve ilk önce bu defa Ahab'a ulaşıyoruz. Ve Ahab'tan Galgaltayna'ya buradan bunu geçip hasadime gelmeye geliyoruz. Yani kişinin artık böyle son damlasına kadar, kanın son damlasına kadar. Burada ilk insan modeline yönelik, neden bütün çalışmamız buna göre? Bütün çalışmamız sistemi açıklar. Sistem, var olan, yaratanın yaratmış olduğu insan denen bir sistemi açıklar. Ve başlangıçta ilk insan denen bir sistemle başlıyor Hazreti Adem denen ve kırılan bu sistem, buna geri dönmeye çalışıyoruz. Ve öylesine bu sisteme ulaştığımızda yaratılan bir bütünlük içinde oluyoruz. Bizler neden ilk insanın baş denen koşulunu inşa etmekte böyle bir fırsatımız var, böyle bir ödülümüz var? Neden biz? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Eğer bana soruyorsan, valla ben de bilmiyorum. Son ıslahta göreceğiz. Ancak buradayız. Böyle bir fırsat verildi bize. Bunu yerine getirmeliyiz. Yani bize verilen bu fırsatı yerine getirmeliyiz. Ağzını kapa, otur, çalış. Anlamıyorum. Yani burada Hafez Kaset'in duası ne? Hafez Kaset'in duası, yani bizlerin yaratana yükselteceği, yani neden olması. Şimdi bir eksikliğim yok, bir yapışma için. Hayır. Eğer bir şey eksikliğin yoksa bir şey yapamazsın. Yani keşfediyorsun ki, ifşa ediyorsun ki, yani niye buradasın? Niye burada olduğunu önce bir ifşa ediyorsun? Yani %50 bir yapışma, %50 sanki bir gizlilik. Neden %100 bu gizliliğe gelmiyorsun? Şimdi tamamen bu merhamet ışığının içerisine gelmeye çalışmak ve hasadim içerisine girmeye nasıl çalışacağım? Onun var mı? Ha? Bütün gücünü onlara vermelisin. Aralarında bağ kurmalarına sebep olmalısın. Onların eksikliğini, ihtiyacını alıp yaratandan amaca yönelik bunu istemelisin. Ve bu koşulda ancak herkes dostuna yardım ederek, hiç kimse kendisine yardım edemez. Herkes Hafez Kaset, yani merhamet koşulu içerisinde olacak ki, ve bunun dışında başka bir şey yok. Ve bununla birlikte onluya yönelik bir gelişmin olur. Yani aslında başka bir ihtiyacın yok bunun dışında. Öyleyse birbirimize, yani kimsenin bir ihtiyacı, bir eksikliği yoksa nasıl yardımcı olacağız? Yani hiç, eğer gerçekten kişinin kendisi için bir ihtiyacı yoksa bağ kurabiliriz. Şimdi bir şeye ihtiyacımız olmaması, yani hangi bu eksiklik? Ancak burada bağ kurabiliriz. Ne demek bir diyene hasadimi vermek? Hafez Kaset vasıtasıyla, yani kendim için bir şey istemiyorum. Ben sadece bir diğerlerine vermek istiyorum. İşte daha sonra alma arzusu açılacak. Alma arzusu açılmasına bunun üzerinde alma ihsan etmeye gelmeye çalışacaksın. Ne demek hasadim vermek? Bu aksiyon nedir? Anneme geliyorum diyor Rab. anneme geldiğimde anne ben açım diyorum. Ben 30-40 yaşlarındaydım, anneme diyordum anne açın bir şeyler istiyorum. O da bir şeyler hazırlardı. Biliyorsunuz anne, ben gerçekten aç mıydım? Yok, aç değildim. Ama bunu yaparken anneme bir haz veriyordu. Yani yani annem benim için bir şeyler yaparken, yani aslında aç değildim, kendim için bir şey isteğim yok. Ama annem benim için bir şeyler hazırlamanın hazını yaşıyordu. Evet, tam. Bak, aynısı dostlarla ilişkinde olacak. Yani biz bu şekilde kendimizi geliştirebiliriz. Yani hiç kimse kendisi için bir şey sağlayamaz. Şimdi, bak, dinle, biraz dinle. Şimdi, nasıl hohma ışığını alabiliriz? He? Alacağımız bu hohma ışığı ne? Hohma ışığı ancak hasadim ışığı vasıtasıyla ifşa olur. Tamam mı? Şimdi bu nokta bir arındırmak biraz alışık olmadığım bir durum. Şimdi ben buradaki bu eksiklikler, bu arzular ve bu manına duaya ulaşmalıyım ve kendim için bir şey istemediğim, hasedim konuştuğumuz bu durum ve konuştuğumuz, yani bir kişi annesine gidiyor, diyor ki aç olmadığı halde yemek istiyorum diyor. Yani bizler de öylese böylesi pratikleri onun içerisinde yapabilir miyiz? Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, kısıtlama, perde yansıyan ışık ve bütün bunlarla birlikte ev sahibine yönelik gelişiyorum. Yani ev sahibi ihsan etmek istiyor. O aslında beni itmiyor. Yani burada bizim için, benim için, yani ben kendim için bir şey istemiyorum. Ben sana ihsan etmek istiyorum. Şimdi burada keşfetmiş olduğum şey ne? Yani onun bana ihsan etmesindeki koşulu içerisine dahil olmaya çalışarak burada çalışıyorum. Yani yemek için bir eksiklik değil, onun bana ihsan etmesinin yani onun ihsan etmek denen bir niteliğe ulaşmasının eksikliğini yaşıyorum. Yani ev sahibi, yani benim eksikliğim ve onun eksikliği, işte bunların birleştirilmesi bütünlük. Öyleyse ben şunu sormak istiyorum ki, eğer şimdi benim buradaki analiz sistem içerisinde diyelim ki dostların arasında, bak, başka herhangi koşullardan geçmene ihtiyaç yok. Yani senin burada aranızda dünyevi maddesel koşullarda değil de niyetleriniz hep bir diğerine yönelik olacak. Yani ben size bunu biraz hep açmaya çalışıyorum her seferinde.
אני חשבתי שחפץ חסד מסתמש רק בגלגלת העיניים.
שונו דשניורים כי חפץ חסד סדג'ה גלגלת העיניים כולנך. וברדה yani kişinin bütün bu zıt koşullardan ilerlemesi ve üst olan mı bunu açacak bu eksikliği, hangisi doğru? Aynı zamanda hem altta hem üste bağlı. Yani kişi burada bunları sorgular. Yani üst olanla bağ kurmak ne? Ve alt olanla bu bağ kurmak ne? Yani anne burada çocuklarına vermek isterken aynı zamanda alma koşulları da açılıyor. Yani şimdi aynı zamanda anne de bu koşulları da görüyor. Ama çocuklarına vermek istiyor. Yani aynı zamanda süt mesela çocuklarına vermek istiyor. O öylese eğer ki kendisi için alan bir durumda ise üst olan değildir. Aynı zamanda böylesi bir koşulda alıcı da olur, altta da olur. Anlamadım örneğini. Örneğimi biraz daha açarsam. Şimdi diyelim ki Galgalta Eynay alma kablarını geliştirir mi? Şimdi bu durum değişkenlik arz eder. Bütün bu durum değişkenlik. Dinamik bir durum. Dinamik, değişen, değişkenlik arz eden. Yani bir koşuldan bir diğer koşula doğru değişen durumlar. Eğer ben üst olana dahil olursam burada alt olanın niyeti değişmeye başlar. Ve bu durumda Galgalta Eynay ve Ahab, yani Galgalta Eynay'a dahil olan Ahab'ta değişimler olur. Hissediyorum ki yeterli. Bu analizlerden geçeceğiz ve bunlardan alacağız. Tekrar buna döneceğiz. Evet, kendin için bir hoca yap ve kendine bir dost satın al. Yani Rav ve dost arasında. Rabaş'ın yazdığından kendin için bir hoca yap ve kendine bir dost satın al. Bir. Mişna'da Yeşua ben Parahya der ki kendin için bir hoca yap. Kendine bir dost satın al ve her kişi haklı çıkar. Görüyoruz ki burada üç şey vardır. Bir, kendin için bir rav yap. İki, kendin için bir dost satın al. Üç, her kişi haklı çıkar. Bu demektir ki kendin için bir rav yapmasının yanı sıra kolektife ilişkin olarak yapması gereken bir şey daha vardır. Diğer bir deyişle dost sevgisine uğraşması yeterli değil. Ayrıca her insana karşı anlayışlı olmalı ve onları haklı çıkarmalıdır. Yap, satın al ve haklı kelimeleri arasındaki ifade farklılığını anlamalıyız. Yapmak pratik bir şeydir. Bu demektir ki burada akıl değil, sadece eylem vardır. Diğer bir deyişle kişi yapmayı arzuladığı şeyle hemfikir olmasa bile tersine aklı onun yapmaya değecek bir iş olmadığını görmesini sağlar. Buna yapmak denir. Yani sırf güç ile hiçbir akıl olmaksızın, çünkü o mantığına karşıdır. Bundan dolayı çalışmaya ilişkin olarak kişinin cennetin krallığını üstlenmesi gerektiği gerçeğine eylem denir. Bu öküze boyundurlu koymak gibidir ki böylece öküz toprağa sürer. Öküz bu işi üstlenmek istemese de her şeye rağmen onu zorlarız. Benzer şekilde cennetin krallığı konusunda biz de kendimizi zorlamalıyız. Çünkü o yaradana hiçbir açıklaması olmayan emridir. Bu böyledir çünkü insan cennetin krallığını kabul etmelidir. Beden sonuç olarak bir fayda geleceğini hissettiği için değil, yaratana memnuniyet vermek için kabul etmelidir. Fakat beden bundan nasıl hemfikir olabilir? Çalışmanın mantık ötesi olmasının sebebi budur. O yücedir ve hükmedendir olduğu için cennet krallığı olmak zorunda olduğundan kendin için bir hoca yap denir. Zohar'da yazıldığı üzere insanın yaradandan korkması en önemlidir. Çünkü o yüce ve hükmedendir, tüm dünyaların kökü ve özüdür ve onunla kıyaslandığında her şey önemsizdir. Dolayısıyla kişi yaradandan korkmalıdır. Çünkü o yücedir ve her şeye hükmeder. O yücedir çünkü o oradan tüm dünyaların genişlediği köktür ve onun yüceliği onun eylemlerinden görülür ve o her şeye hükmeder. Çünkü onun yarattığı tüm dünyalar hem üst hem alt. Onunla kıyaslandığında hiçbir şey olarak sayılır. Çünkü onlar onun özüne hiçbir şey katmaz. Dolayısıyla çalışman sırası şudur. Kişi kendi için bir öğretmen yap ile başlar ve cennetin krallığının yükünü mantık ötesi üstlenir. Buna yapmak denir. Yani bedenin itirazına rağmen sadece eylem sonrasında kendine bir dost satın al. Satın almak tıpkı kişinin bir şey satın almak istediği zamanki gibidir. Çoktan elde ettiği bir şey bırakmalıdır. Bir süre için sahip olduğu şeyi verir ve karşına yeni bir obje satın alır. Yaradan çalışmasında da böyledir. Kişinin form eşitliği olan Yaradan ile dibekut elde etmesi için onun merhametli oluşu gibi sen de merhametli ol. Sözlerinde olduğu gibi Yaradan'la birleşmeyi satın almak üzere kişi sahip olduğu birçok şeyi bırakmalıdır. Kendine bir dost satın al. Sözlerin anlamı budur. Kişi kendine bir hoca yani cennetin krallığını yapmadan önce kendine nasıl bir dost satın alabilir? Yani öğretmeniyle bağ kurabilir. Sonuçta bir öğretmeni yoktur. Ancak kendi için öğretmen yaptıktan sonra bağ satın almak, Yaradan'a memnuniyet vermeyi istemenin ve bedenin ödün vermesini talep etmenin bir anlamı vardır. Daha da ötesi anlamalıyız ki kişi Rav'ın yüceliği ölçüsünde kendine bir dost satın al koşulunu yerine getirecek güce sahip olur. Bu böyledir çünkü Rav'ın önemli hissettiği ölçüde Rav ile bağ kurmak üzere ödün vermeye gönüllüdür. Çünkü o zaman kişi anlar ki yaradan ile divekut elde etmek her çabaya değer. Bundan şu sonuç çıkar ki eğer kişi bedenini yenemediğini görürse yeterince güçlü olmadığını ve zayıf bir doğa ile doğduğunu düşünür. Oysa öyle değildir. Nedeni Rav'ın yüceliğini hissetmiyor olmasıdır. Diğer bir deyişle henüz cennetin krallığının önemine sahip değildir. Dolayısıyla henüz çok önemli olmayan bir şeyin üstesinden gelecek gücü yoktur. Fakat önemli bir şey için herkes sevdiği şeyleri bırakabilir ve ihtiyacı olan şeyi alır. Örneğin, eğer kişi çok yorgunsa ve 11 civarı uyumaya giderse, eğer 3'te uyandırılırsa, tabii ki çalışmak üzere kalkacak enerjisi olmadığını söyleyecektir. Fakat çünkü çok yorgundur. Ve eğer kendini biraz güçsüz hissediyorsa veya biraz ateşi varsa beden tabii ki kalkmaya alışık olduğu saatte kalkacak güce sahip olmayacaktır. Fakat eğer kişi çok yorgunsa, kendini hasta hissediyorsa ve gece yarısı uyumaya gidiyorsa fakat saat 1'de uyandırılıp şöyle denirse, avluda yangın var, senin odana gelmek üzere, çabuk. Kalk ve gösterdiğin çabanın karşılığında hayatını kurtaracaksın. Kişi yorgun, sersem ve hasta olmasına rağmen hiçbir bahane göstermeyecek. Aksine çok hasta bile olsa hayatını kurtarmak için her çabayı gösterecektir. Besbelli ki kişi önemli bir şey elde edeceği için bedenin istediği şeyi alma enerjisi vardır. Dolayısıyla kendin için Rav yap koşulu üzerinde çalışırken kişi şuna inanır. Çünkü onlar bizim yaşamlarımızdır ve günlerimizin uzunluğudur. Kişi bunun kendi hayatı olduğunu hissettiği ölçüde beden tüm engellerin üstesinden gelecek yeterli güce sahip olur. Alegoride yazıldığı üzere bu nedenle insanın tüm işlerinde çalışırken veya dua ederken tüm çalışmasını hocanın yüceliğini ve önemini elde etmeye odaklamalıdır. Sadece bunun üzerine birçok çalışma ve birçok dua yapmalıdır. Zohar'ın sözlerinde buna kutsallığı tozdan yükseltmek denir ki toza indirilen cennetin krallığını yükseltmek anlamındadır. Diğer bir deyince kişi önemli bir şeyi yere koymaz. Oysa önemsiz olan bir şey yere atılır. ve kutsallık denen cennetin krallığı en alta indirildiği için kişi her manevi eylemden önce kutsallığı tozdan yükseltmek için dua etmelidir. Yani bizler genellikle hep alma arzumuzun içerisinde bekleriz, az veya çok. Öyleyse bizler edinmek ve yaratan yüceliğinden etkilenmek ne demek? Yani biri gelsin bana bir şeyler anlatsın, beynimi yıkasın ve ben de hissedeyim ki Allah yücedir. Daha sonra bir şeyler gelir, bir şeyler olur, bana bir şeyler gösterilir ki yüce. Yani işte bu alma arzusundaki etki ve bizim de şimdi burada alma arzusunun üzerinde bir şeylerden etkilenmemiz gerektiğinin koşuluna gelmeliyiz ki buna inanç denir. Yani benim için olmayan, yani yaratan benim alma arzuma göre bir ölçüde değil, daha ziyade bunun üzerinde, yani alma arzun üzerinde yaratan. Ve işte bu sebeple ben ona yapışmak istiyorum, ona bu şekilde değer vermek istiyorum ve her ne olursa olsun hep üst olana gelmek istiyorum. Ha? Net mi? Yani alma arzunda bir ölçü var. Büyük, küçük, yani bütün diğer izlenimlerin ötesinde, yani alma arzunun üzerine çıkacak bir durum ve kişi sürekli bu koşulun üstüne çıkmaya çalışır. İşte bu sebepten ötürü kişinin çalışması ihsan etmek denen durum içerisinde olmalıdır. Bir daha oku. Belki burayı bir daha tekrarla. Zohar'ın sözlerinde buna kutsallığı tozdan yükseltmek denir. Ki toza indirilen cennetin krallığını yükseltmek anlamındadır. Diğer bir deyişle kişi önemli bir şeyi yere koymaz. Oysa önemsiz olan bir şey yere atılır. Ve kutsallık denen cennetin krallığı en alta indirildiği için kişi her manevi eylemden önce kutsallığı tozdan yükseltmek için dua etmelidir. Bu demektir ki cennetin krallığını önemli kılalım. Onun için çaba gösterelim ve onu önemli bir konuma yükseltelim diye dua etmeliyiz. Şimdi Rosh Hashana, yeni yıl arifesi duasında ne dediğimizi anlamalıyız, anlayabiliriz. Halkına ihtişam ver. Bu oldukça kafa karıştırıcı görünür. Onur için dua etmeye nasıl izin verilir? Atalarımız der ki, çok, çok alçak gönüllü ol. Öyleyse Yaradan'ın bize ihtişam vermesi için nasıl dua edebiliriz? Bunu şöyle yorumlamalıyız. Biz onun ihtişamına sahip olmadığımız fakat toz içindeki kutsallık denen Yaradan'ın şehri en altta indirildi söz konusu olduğundan Yaradan'a onun ihtişamını versin diye dua ederiz. Ayrıca kendi için bir öğretmen yap konusunun gerçek önemini bilmiyoruz. Bu nedenle cennetin krallığını üzerimize aldığımızda yeni yılın başlamasında onun ihtişamını hissetmek için Yaradan'dan ihtişamını vermesini isteriz ve sonra manevi çalışmayı ve ıslah tam olarak yerine getirebiliriz. Bu nedenle senin halkına Yaradan ihtişamını ver demeliyiz. Bu demektir ki Yaradan onun ihtişamını halka verecektir. Çünkü Yaradan'la bütünleşmek yüceliğini ve önemini hissetmemiz için gereken budur. Bu öneme sahip olduğumuzda herkes çaba gösterip yaşamdan haz alacak. İşte maneviyatın anahtarı bu. Eğer Yaradan kişiye bir aydınlanma verdiği zaman ve kişi Yaratan'ı her şeyden daha önemli gördüğü zaman İşte bu noktada düşüşler, yükselişler artık da önemli değil. Kişi genel olarak artık bu şekilde ilerler ve bütün engellere de bağlı olarak bu nokta çok önemli. Yaratanın yüceliği, yani benim alma arzumdan daha önemli. Öyle ki ben onun yüceliğine yapışmalıyım. Yani benim ne olduğum önemli değil. Alma arzum uyanmışmış, yok bir şeyler mi tanımlıyor, önemli değil. Tek ilişkileneceğimiz durum yaratanın yüceliğinin eksikliği. Yani bu benim egoma yönelik bir durum. Yaşamdan da, yaşamdan haz alacak ve dünyada hayvan olarak kalmak istediğini söyleyen hiç kimse kalmayacaktır. Eğer insan hayatın bir anlamı olduğunu hissetmezse birçok insan ölmeyi seçer. Bu böyledir. Çünkü hiç kimse yaşamda ızdırap yaşamak istemez. Çünkü yaratılışın amacı onun yaratıklarına iyilik yapmak olduğunda yaratılışın amacına aykırıdır. Yani onlar hayattan keyif almalıdırlar. Bu yüzden kişi şu an ya da en azından daha sonra mutlu olamadığını gördüğü zaman kendini öldürür. Çünkü yaşam amacına sahip değildir. Öyle anlaşılıyor ki bizde eksik olan tek şey Yaradan'ın yüceliğini hissetmek için kendine bir hocaya sonra herkes amacı edinebilecektir ki bu ona bağlanmaktır. Ve ayrıca Kabalist Yahşua ben Parahya'nın sözlerini de yorumlamalıyız. Üç şey söyler. Bir, kendin için bir rav yap. İki, kendine bir dost satın al. Üç, dost sevgisi açısından her kişi haklı çıkar. Dostluğun beceriler ve nitelikler açısından aynı seviyede olan iki kişiye ilişkin olduğunu düşünmek mantıklıdır. Çünkü o zaman iletişim kurmak onlar için kolay olur ve birleşirler ve sonra her bir dostuna yardım etti, ortaklık kuran iki kişi gibi ve her biri eşit enerji, kaynak ve çalışma yatırımı yapar. Sonra kar da aralarında eşit olarak bölünür. Ancak eğer biri diğerinden üstünse, yani diğerinden daha fazla para veya daha fazla uzmanlık ya da daha fazla enerji yatırımı yapıyorsa, kârın bölüşümü eşit değildir. Buna 1/3 ortaklık veya 1/4 ortaklık denir. Dolayısıyla gerçek bir ortaklık olarak düşünülmez. Çünkü biri diğerinden daha yüksek konumdadır. Öyle görünüyor ki gerçek dostluk her biri dostunu satın almak için gerekli ödemeyi yaptığında tam da her ikisi de eşit konumda olduğu zaman olur. Ve sonra her ikisi de eşit olarak ödeme yapar. Her ikisinin de her şey eşit olarak verdiği dünyevi bir iş gibidir. Yoksa gerçek bir ortaklık olamaz. Bu yüzden kendine bir dost satın al. Çünkü her biri dostunu satın aldığında sadece ikisi de eşit olduğunda orada birleşme olabilir. Fakat diğer taraftan eğer kişi dostunun kendisinden daha yüce olduğunu görmezse birbirinden öğrenmek mümkün değildir. Fakat diğeri daha yüce ise onun dostu olamaz fakat öğretmeni olur. Kendisini de öğrenci olarak görür. O anda dostundan bilgi ve erdemler öğrenebilir. Bu nedenle denir ki kendin için bir rav yap ve kendine bir dost satın al. İkisinin de mevcut olması lazım. Diğer bir deyişle her biri diğerine dostu olarak bakmalıdır ve sonra satın alma için alan olur. Bu demektir ki her biri bir diğerine ödünlerle ödeme yapmalıdır. Dinlemeyi bırakıp oğlu için çalışan, oğlu için para harcayan bir baba gibi. ve hepsi sevgidendir. Ancak orada doğal sevgidir. Yaradan çocukları yetiştirmek için doğal sevgi vermiştir. Böylece dünyanın devamlılığı olacaktır. Mesela eğer baba çocuklarını bu bir sevap olduğu için yetiştirseydi, çocukları o kişinin tüm sevaplarını yerine getirmeye kendini adaması ölçüsünde yiyecek, giyecek ve onlar için gerekli olan diğer şeyleri alacaklardı. Bazı zamanlar sevapları yerine getirecekti ve bazı zamanlar sadece en azını yapacaktı ve çocukları açlıktan ölecekti. Bu nedenle Yaradan ebeveynlere çocukları için doğal bir sevgi verdi. Böylece dünyanın devamlılığı olacaktı. Dost sevgisi böyle değildir. Buradaki herkes kalbinde dost sevgisini yaratmak için kendi başına büyük çabalar sarf etmelidir. Ve kendine bir dost sakın al. Al, içinde durum aynıdır. Bir kez kişi en azından akıllıyla yardıma ihtiyacı olduğunu ve bu durum yaratana ihsan etmek denen konuya gelmeye çalışması, ama bu kişiye zıt bir durumdur, çünkü kişi kendisini sevmek denen bir dua ile yaratılmıştır ve buradan kendine olan sevgiden bir diğerine olan sevgiye gelip bu noktadan yaratana yaratan sevgisine erişebilir. Dolayısıyla kişi kendi seviyesinde bir dost bulabilir. Fakat sonrasında dostu öğretmen yapmak, yani kişinin dostunun ondan daha yüksek bir seviyede olduğunu hissetmesi, dostunun öğretmen gibi ve kendisinin öğrenci gibi olması birinin göremeyeceği bir şeydir. Kişi dostunu öğretmen olarak görmezse onda nasıl öğrenebilir? Buna yap denir. Yani düşüncesiz bir eylemdir. Diğer bir deyişle, kişi mantık ötesi kabul etmelidir ki dostu ondan daha yücedir ve buna yap denir. Yani mantık ötesi hareket etmektir. Zohar'ın tamamlanması için bir konuşma makalesinde yazılıdır ki, ilk koşulu almak için her öğrenci tüm dostlar arasında kendini en küçük hissetmelidir. O durumda kişi yüce olanın yüceliğinin takdirini alabilir. Dolayısıyla herkes kendini en küçük görmelidir. Ancak kişi kendisini öğrenci en küçüğü olarak nasıl görebilir? Burada sadece mantık ötesi geçerlidir. Buna kendini için bir öğretmen yap denir. Yani diğerleri ona kıyasla bir öğretmendir. O ise sadece bir öğrencidir. Bu büyük bir çabadır. Çünkü kural gereği kişinin hataları her zaman gizliyken diğerlerinin eksiklikleri her zaman ortadadır. Yine de kişi diğerlerini erdemli olarak görmelidir ve kişi için diğerinin söylediği ve yaptığı şeyi kabul etmek, onun hareketlerinden öğrenmek yapmaya değerdir. Fakat beden bununla hemfikir olmaz. Çünkü kişi ne zaman diğerinden öğrenmek zorunda olsa, yani eğer diğerine karşı yüksek takdiri varsa, kişi varsa diğer kişi ona görev verir ve beden diğer kişinin görüşlerini ve hareketlerini geri çevirir. Çünkü beden dinlenmek ister. Bu onun için daha iyidir ve dostun görüşlerini ve hareketlerini göz ardı etmek daha uygundur. Böylece çaba göstermesi gerekmeyecektir. Bu nedenle kendin için bir öğretmen yap denir. Bu demektir ki dostun senin öğretmenin olması için onu yapman gerekir. Diğer bir deyişle, bu akılla ilgili değildir. Çünkü akıl diğer türlüsünü ileri sürer ve bazen zıt olanı bile ona gösterir. Yani kendi öğretmen olabilir ve diğer de öğrenci. Bu nedenle akıl yürütme değil, yap denir. 3. Belki şey aklı çıkar. Kendine bir dost satın al dememizden sonra şu soru akla gelir. Ya geri kalan insanlara ne dersin? Örneğin eğer kişi topluluğundan birkaç kişiyi seçerse ve diğerlerini bırakıp onlarla birleşmezse soru şudur. Onlara nasıl davranmalı? Nihayetinde onlar onun dostu değiller. O neden onları seçmedi? Muhtemelen demeliyiz ki onlarla birleşmek için zamanla değecek erdemleri onlarda bulmadı. Yani onları takdir etmiyor. Bu nedenle topluluğundaki diğer insanlar nasıl davranmalıdır? Ve aynı durum grubun arasında olmayan diğer insanlar için de geçerlidir. Onlara nasıl davranmalıdır? Kabalist Yeşua ben Harya bunun hakkında der ki, her kişi aklı çıkar. Yani kişi herkesi aklı çıkarmalıdır. Bu demektir ki kişinin onlarda iyi nitelikler bulmaması onların hatası değildir. Aksine kişi halkın erdemlerini görebilme gücüne sahip değildir. Bu nedenle kendi ruhunun niteliklerine göre görür. Bu kişinin edinime göre doğrudur. Fakat gerçeğe göre doğru değildir. Diğer bir deyişle edinilen kişiden bağımsız olarak kendi içinde gerçek bir değişim vardır. Herkes kendi edinime göre hareket eder gerçeği vardır. Yani gerçek onu edinene göre değişir. Yani edinen kişinin değişen aşamalarının konusudur. Fakat asıl gerçek özünde değişmez. Bu yüzden kişi aynı şeyi farklı şekilde edinir. Dolayısıyla halkın gözünde halk iyi durumda olabilir. Fakat kişi kendi niteliğine bağlı olarak farklı şekilde görür. Bu nedenle denir ki ve her kişi haklı çıkar. Yani kişi dostlarının yanı sıra diğer herkesi de haklı çıkarmalıdır. Hepsi özünde değerlidir ve kişinin onların idaresine ilişkin herhangi bir şikayeti yoktur ama kendi adına onlardan hiçbir şey öğrenemez çünkü onlarla eşitliği yoktur.
Ma la'asot im ani ro'e chaverim she'em yoter gdolim.
Peki ben ne yapabilirim? Eğer dostlarımı kendimden yüce görürsem ama bu yüceliği de iptal etmeye çalışıyorsam. Çünkü acı çekiyorum onları yüce görerek. Bu olmuyor mu? Bu olmuyor mu hiç sanki? Lütfen. Ne yapmam lazım? Diyelim ki ben dostları yüce görüyorum ve dostlarımı yüce görmekten acı çekiyorum. Yani çünkü bana hoş gelmiyor bu ve onların yüceliğini iptal etmek istiyorum. Bu acıyı çekmemek için. Bu safhada ne yapmam gerekiyor? Lütfen. Çalıştay sorusu. Rab, herkes koşulu bir tekrarlasın. Vlad, duydun mu koşulu? Söyle. Şimdi ben dostlarıma bakıyorum ve onları kendimden yüce görüyorum. Bunu iptal etmek istiyorum, onların yüceliğini. Peki ne yapmam lazım bu durumda, koşulda? Sevgili dostlar, soru şu, dostları yüce görüyorum kendimden ve bu bana acı veriyor. Onları yüce görmek ve bunu iptal etmek istiyorum onların yüceliğini, silmek istiyorum. İşte bu koşulda ne yapmam gerekiyor? Soru bu. Şimdi ben dostlarımı kendimden yüce görüyorum ve benim alma arzum tarafından bir uyandırılma olduğunu görerek mutlu oluyorum. Evet, bu farkındalık çok önemli. Yani bunu kabul etmek ve üzerine çıkmak ve araçlar bulmak. Bunun üzerine çıkmak için şunu hatırlamamız gerekiyor. Yani bu bizim içimizde bir eksiklik ve kıskançlık uyandırmak için. Yaradan'a şükretmemiz lazım. En azından kıskanacağımız birisi olduğundan dolayı. Ve düşüneceğiz. Nasıl dostlara yönelik benzer eylemler yapacağız? İhsan etmeye yönelik benzer eylemler yapacağız ki Yaradan'a memnuniyet verebilelim. Evet. İşte kıskançlık, şevhet ve onur kişiyi bu dünyadan çıkartır denir. Yani kişi dostları görüyorsa mantığın içinde bile işte burada kıskançlık çalışır. Bu iyi bir saf aslında. Yani buna tutunmamız lazım onların yüce olduğunu. Eğer onlar yüce ise
אם אנחנו נזכרים במטרה, זה כבר לא סבל, זה כלי להתקדם הלאה, כי נזה הכלי אחר.
Yani eğer amacı hatırlatırsam kendime, artık bu bana acı vermez. Çünkü kıskançlık ilerlememiz için en iyi araç. Yani dostları yüce görüyorum. Aslında benim gözüme acı gelecek şey. Yani ben onlar gibi olmaya çalışacağım aslında. Onları alçaltmak yerine. Ben egomla oynuyorum. Bir yanda bunun kötü olduğunu, diğer bir yanda da bunu ilerlemek için kullanmak. Evet. Eğer ben dostları iptal edersem, gerçekten de bu bana acı veriyorsa, o zaman amaca ulaşma kabiliyetimi iptal etmiş olurum. O yüzden gerçekten de kendimi ikna etmem lazım. Onlar gerçekten de yüce ve o zaman amaca ulaşabilirim. Tabii ki özellikle bu eksiklik, yani gruba gelmek, Yaradan'dan talep etmek, gruba yaklaşmak. Ve bu şekilde ışıkları uyandırıyoruz. Özellikle Yaradan'ın bize verdiği, hediye olarak verdiği bu ifşalar vasıtasıyla. Eğer bir kişi dostları yüce olarak görürse ve onları silmek istiyorsa, iptal etmek istiyorsa, iptal etmiştir, silmiştir. Bu böyle. Şunu hatırlamamız lazım. Yani içimizdeki acı ne? Yani alma arzusu acı çekiyor. Ve mutlu olmamız lazım. Bu acıdan. Rav. Kendinden bir Rav yap. Ve dostuna bir dostundan satın al. Koşulu gruba yönelik nasıl çalışıyor? Lütfen. Kendin için bir öğretmen yap ve kendine bir dost satın al koşulu gruba yönelik nasıl çalışır? Soru bu. Tabii ki bedenimizin koşulu her zaman dinlenme, sabit safhada kalmak ister. Ama ben bir şey artırdığım zaman gözümde, bir şeyi yüce yaptığım zaman gözümde, o zaman konforlu alanımdan çıkıyorum. Eğer kıskançlık, şevhet ve onur mekanizmasını kullanırsam bir şeye ulaşmak için. Aslında her şey hareket yaratmak için. Ve bu benim mantığımın üzerinde. Kendin için bir öğretmen yap ve kendine bir dost satın al. Çalışması Yaradan'a yönelik, gruba yönelik. Yani onlu grup bizim adaptörümüz Yaradan'ın yüceliğine ulaşmak için. Kendin için bir öğretmen yap. Amacın önemini almak. Böyle bir öneme sahipsen ve dostlarımı satın almaya çalışıyorum. Bu şekilde Yaradan sevgisine ulaşıyorum. Evet, bu neye benziyor? Bir önceki soruya benziyor. Şimdi bu rolde iki parça var. Çalışmada birbirine zıt iki parça var. Birincinde Yaradan'ın, dostlarının yüce olduğunu belirliyorum. Yani etinde kemiğinde olmalı ve daha sonra buna yönelik
נעבור לחלק הבא של השיעור מתוך תלמוד 10 הספירות.